Ayrım 23.
Mezar soyguncuları, canavarlar. Brissenden dişleri gıcırdayarak konuştu. Evet, yazılanları Peter Damien'e mektup için kendilerinden emin biçimde gagalayarak onu çözümleyenleri, onu tartıya vuranları biliyorum. Onu kendi sefil benliklerinin delik taşında ölçerek, diye Martin katıldı. Evet öyle, iyi birdeyim. Gerçeği, güzeli ve iyiyi geveleyerek ve kirleterek ve sonunda cici köpek Fido deyip sırtını okşayarak. Üf be, Richard Ralph öldüğü gece onlar için küçük geveze kargalar demişti. Martin şevkle anlatımı ele aldı. Ustaların göktaşı gibi uçuşlarında onların yıldız tozunu gagalayanlar. Onlar üzerine bir zamanlar bir hiciv yazmıştım. Görelim onu, Brissenden sabırsızlıkla rica etti. Böylece Martin yıldız tozunun bir kopyasını ortaya çıkardı ve onun okunuşu süresince Brissenden kendi kendine güldü, ellerini ovuşturdu ve todisini yudumlamayı unuttu. Dikkatimi çekti, sen kendin de kukuletalı, kör, yeraltı cücelerinin dünyasına savrulmuş bir parça yıldız tozusun. Sonundaki yorumu bu oldu. Kuşkusuz bu ilk dergi tarafından kapılmıştır. Martin el yazmalarıyla ilgili not aldığı defterin sayfalarını karıştırdı. 27 dergi tarafından geri çevrildi. Brissenden uzun ve içten bir kahkaha attı ama bu bir öksürük nöbetiyle kesildi. Söyle bakalım, şiirle uğraşmadığını bana söyleyemezsin, soluyarak konuştu. Onlardan bir şeyler göster bana. Onları şimdi okuma, Martin rica etti. Ben seninle konuşmak istiyorum. Bir paket yapacağım, eve götürebilirsin. Brissenden aşk döngüsü ve peri ve incil ile gitti ve ertesi gün daha fazla istiyorum diyerek Martin'i selamlamak üzere geri geldi. Yalnızca Martin'in bir şair olduğu konusunda garanti vermekle kalmadı, aynı zamanda Martin, Brissenden'ın kendisinin de bir şair olduğunu öğrendi. Martin, onun yapılarıyla kendinden geçtiği ve onların yayınlanması için hiçbir girişim yapmamış olmasına son derece şaşırdı. Eserlerini onun adına pazarlamak için Martin'in gönüllü olmasına Brissenden'ın cevabı, Allah hepsinin belasını versin oldu. Güzelliği onun kendi hatırı için sev, diye öğütledi. Ve dergileri rahat bırak, gemilerine ve denize dön. Benim sana öğüdüm bu Martin Eden, bu hastalıklı ve çürümüş kentlerin insanları arasında ne arıyorsun? Onların arasında dergilerin gereksinimi için güzelliği kötüye kullanmaya çalışıp ziyan ederek her gün kendi gırtlağını kesiyorsun. Geçen gün bana aktardığın söz neydi? Benim inancıma göre sen böyle bir mamayla gelişmek için fazlasıyla basit, fazlasıyla katıksız ve fazlasıyla rasyonelsin. Dergileri hiçbir zaman bir satır satamamanı ümit ederim. Güzellik hizmet edilecek tek efendidir. Ona hizmet et ve kalabalığa boş ver. Başarı eğer senin Henley'in Aparito'nu gölgede bırakan Stevenson sonesinde, bu aşk döngüsünde, şu deniz şiirlerinde değilse hangi cehennemdedir? Onu yaparak ne başardığın değil, yalnızca onu yapmaktır sana coşku veren şey. Bana söylemene gerek yok. Ben biliyorum. Sen de biliyorsun. Güzellik seni incitiyor. O senin içinde sürekli bir acı, iyileşmez bir yara, alevden bir bıçaktır. Dergilerle neden oynayasın? Bırak güzellik senin tarafında kalsın. Neden güzelliği altın sikke yapasın? Neyse, zaten yapamazsın. Benim bu konuda heyecanlanmama gerek yok. Dergileri 1000 yıl okuyabilirsin. Yine de Keats'in bir dizesinin değerini bulamazsın. Ünü ve parayı rahat bırak, yarın gemiye yazıl ve denizlerine geri dön. Ün için değil ama aşk için, Martin güldü. Senin evreninde aşkın hiç yeri yok gibi görünüyor. Benimkinde güzellik aşkın hizmetkarıdır. Brissenden ona acıyarak ve hayranlıkla baktı. Sen öylesine gençsin Martin oğlum, öylesine gençsin ki. Sen daha çok kanat çırpacaksın ama kanatların zarif renklerle süslü ince tüldendir. Onları kavurma ama kuşkusuz sen onları şimdiden kavurdun. Aşk döngüsünü açıklayabilmek için yüceltilmiş bir eksik eteğe gereksinimin var ve bu da onun ayıbı. O eksik eteği olduğu kadar aşkı da yüceltiyor, diye güldü Martin. Çılgınlığın felsefesi oldu karşılık. Haşhaş düşleri içinde dolanırken ben kendimi böyle ikna ederdim. Ama haberin olsun, bu burjuva kentleri seni öldürecek. Sana rastladığım o hainler inine bak, ahlak çöküntüsü bile denemez ona. Öyle bir ortamda insan makul davranmayı sürdüremez, alçaltıcı. Erkek ve kadının alçalmayan biri bile yok içlerinde. Tüm bir istiridyenin yüksek akli ve artistik dürtüleriyle ölüntülen canlı mideler. Ansızın durdu ve Martin'i süzdü. Sonra bir sezgi parlamasıyla durumu gördü. Yüzündeki anlatım şaşkın bir dehşete dönüştü. Ve sen o muazzam aşk döngüsünü ona yazdın. O soluk kurumuş dişi şeye. Bir an sonra Martin'in sağ eli onun boğazını boğarcasına kavramıştı ve dişleri takırdayana kadar onu sarstı. Ama onun gözlerinin içine bakan Martin orada bir korku görmedi. Meraklı ve alaycı bir şeytandan başka bir şey göremedi. Martin kendine geldi ve kavradığı boynunu gevşeterek onun yanlamasına yatağa savurdu. Bir an için nefesi kesilen Brissenden acıyla soluklandı. Sonra kıkırdayarak gülmeye başladı. Silkeleyip bu ateşi söndürseydin sana sonsuza dek borçlu kalırdım, dedi. Sinirlerim bugünlerde kıl üzerinde duruyor, diye özür diledi Martin. Umarım bir yerini incitmedim. Dur da taze tadı yapayım. Ah sen genç dostum, Brisenden sürdürdü. O bedeninle yalnızca gurur duyuyorsundur. Şeytansı bir gücün var. Sen genç bir pantersin, bir aslan yavrususun. Eh, bu gücün karşılığını ödeyecek olan da sensin. Ne demek istiyorsun? Martin ona bir bardak uzatırken merakla sordu. İşte şunu dik ve iyileş. Çünkü Brisenden tadisini yudumladı ve memnun kalarak gülümsedi. Kadınların yüzünden. Şimdi oldukları gibi ölene kadar sana dert olacaklar ya da ben hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi beni engellemenin yarar yok. Söyleyeceğimi söyleyeceğim. Bu kuşkusuz senin çocukluk aşkın. Ama güzellik aşkına gelecek sefere daha iyi bir zevk göster. Şu dünyada bir burjuva kızından ne istiyorsun? Onları rahat bırak. Yaşama gülen, ölümle eğlenen ve birini sevebilecekken seven, zevk düşkünü, ateşli, mükemmel bir kadın seç. Böyle kadınlar var ve onlar korunaklı burjuva yaşamının ürünü, herhangi bir yüreksizin olduğu kadar hazır olarak seni seveceklerdir. Yüreksiz? Martin karşı çıktı. Tam öyle, yüreksiz, kafalarına doldurulmuş olan küçük ahlak değerlerinin gevezeliğini yapan ve yaşamı yaşamaktan korkanlar. Onlar seni sevecekler Martin, ama kendilerinin o küçük ahlak değerlerini daha çok sevecekler. Senin istediğin görkemli bir biçimde bütünüyle yaşama kendini vermek. Büyük özgür ruhlar, göz kamaştıran kelebekler, yoksa küçük gri pervaneler değil. Ah, eğer yeterince yaşayacak kadar şanssızsan onlardan da bütün dişi şeylerden de bıkacaksın. Ama o kadar yaşamayacaksın. Gemilerine ve denize dönmeyeceksin. Böylece kentlerin bu mikroplu kovuklarında kemiklerin çürüyene kadar dolaşacaksın ve sonra öleceksin. Bana konferans verebilirsin ama benim karşılık vermemi sağlayamayacaksın, dedi Martin. Ne de olsa sen senin yaratılışının bilgeliğinden başka bir şeye sahip değilsin ve benim yaratılışımın bilgeliği de aynen seninki kadar suçlanamaz. Aşk ve dergiler üzerinde ve başka birçok şey üzerinde anlaşamadılar ama birbirlerini sevdiler ve Martin yönünde bu sevgi çok derin bir sevgiden geri değildi. Her gün birlikteydiler ve Brisenden günde en az bir saati Martin'in havasız odasında geçiriyordu. Brisenden hiçbir zaman yanında bir litrelik viski olmadan gelmedi ve birlikte yedikleri zamanlar 10 yemek boyunca viski soda içerdi. İkisi için hesabı değişmez biçimde hep Brisenden öderdi ve onun aracılığıyla Martin yemeğin inceliklerini öğrendi. İlk şampanyasını içti ve Ren şaraplarıyla tanıştı. Ama Brisenden her zaman bir bilinmeyendi. Bir münzevinin yüzüyle o, özünün tüm zayıflıkları içinde her zaman bir zevk düşkünüydü. O ölmekten korkmuyordu. Yaşamın tüm biçimlerine karşı sert ve küçümseyiciydi ve gene de ölürken yaşamı son atomuna kadar sevdi. Bir yaşama ve heyecan çılgınlığına, bir kez kendisinin söylediği deyimlerle ondan gelmiş olduğu kozmik toza kendi küçük yerini katmak çılgınlığına kendini vermişti. Uyuşturucularla dağlanmış olarak yeni ürpertiler arayışıyla birçok garip şey yapmıştı. Martin'e söylediği gibi bir kez 3 gün susuz kalmış, böylesi bir susuzluğu gidermenin şiddetli zevkini tatmak için bunu gönüllü olarak yapmıştı. O kimdi ya da neydi? Martin hiçbir zaman öğrenemedi. O geçmişi olmayan bir adamdı. Geleceğe yakın bir mezar ve bugünü keskin bir yaşam aleviydi. 33. Martin sürekli olarak savaşını yitiriyordu. Tasarruf ettiği halde değersiz yazılarından gelen kazancını giderleriyle dengeleyemiyordu. Şükran günü onu siyah takım elbisesi rehinde ve morsların yemek çağrısına kabul edemez durumda buldu. Gelmeme nedeni Ruth'u mutlu etmemişti ve bunun Martin üzerindeki etkisi bir tür umutsuzluk oldu. Ve Ruth'a gene de geleceğini, San Francisco'ya Transcontinental'ın bürosuna gideceğini, verilmesi gereken $5 alacağını ve onunla takım elbisesini rehinden alacağını söyledi. Sabahleyin Maria'dan 10 sent borç aldı. Ona öncelikle Brisenden'den borç alırdı ama o düzensiz adam ortadan kaybolmuştu. Martin onu son kez göreli 2 hafta geçmişti ve Martin boşu boşuna onu kızdırmış olabilecek bir neden arayarak kafasını yormuştu. 10 cent Martin'i feribotla San Francisco'ya götürdü ve market caddesinde yürürken eğer parayı alamazsa durumunun ne olacağı üzerinde düşündü. O zaman Oakland'da dönebilmesi mümkün değildi ve San Francisco'da ikinci bir 10 cent alabileceği tanıdığı kimse yoktu. Transcontinental'ın bürosunun kapısı aralıktı ve Martin kapıyı açıyorken içeriden gelen yüksek ses onu ansızın durdurdu. Ama sorun bu değil Mr. Ford. Ford, Martin'in yazışmalardan bildiği yayıncının adıydı. Sorun şu ki, siz ödemeye niyetli misiniz? Nakit ve peşin demek istiyorum. Transcontinental'ın beklentileri ve onu gelecek yıl ne yapmayı umduğumuz beni ilgilendirmez. Benim istediğim yapmış olduğum iş için ödeme yapılması. Ve şimdiden size söylüyorum, parayı elime alana kadar Transcontinental'ın nisan sayısı baskıya girmez. İyi günler, parayı bulduğunuz zaman gelip görün beni. Kapı sarsılarak açıldı ve adam fırlayıp Martin'in yanından öfkeli bir yüzle geçti. Lanetler okuyarak ve yumruklarını sıkarak koridordan aşağı gitti. Martin hemen girmemeye karar verdi ve bir çeyrek saat koridorda oyalandı. Sonra kapıyı itip açtı ve içeri yürüdü. Bu yeni bir deneyimdi. İlk kez bir yayıncının bürosuna giriyordu. Bu büroda ziyaretçi kartı kullanılmadığı açıktı ki bir çocuk Mr. Ford'u görmek isteyen bir adam olduğu haberini içteki odaya götürdü. Geri dönen çocuk odanın yarı uzaklığından gelmesi için ona işaret etti ve özel büroya, kutsal yayıncılık bölümüne onu götürdü. Martin'in ilk izlenimi odanın düzensizliği ve yığılmış kargaşası oldu. Sonra bir döner sandalyede oturan ve kendisine merakla süzen sakalları uzamış, enerjik görünümlü bir adama dikkat etti. Martin onun yüzünün sakin rahatlığına hayran oldu. Apaçıktı ki matbaacı ile tartışması sükunetini etkilememişti. Ben Martin Eden'im. Martin konuşmaya başladı. Ve 5 dolarımı istiyorum demiş olmayı isterdi. Ama bu onun ilk yayıncısıydı ve içinde olduğu koşullarda fazla terslikle onu ürkütmek istemedi. Mr. Ford onu şaşırtan bir biçimde "Demeyin" diyerek havaya sıçradı ve bir an sonra iki eliyle Martin'in elini coşkunlukla sıkıyordu. "Sizi gördüğüme ne kadar çok sevindiğimi söyleyemem Mr. Eden. Sık sık sizin nasıl biri olduğunuzu merak ederdim." Martin'i bir kol boyu uzakta tuttu ve ışıl ışıl gözlerini Martin'in ikinci derecede iyi ve aynı zamanda en kötü giysisinde gezdirdi. Pantolonda Martin'in Maria'nın ütüsüyle yapmış olduğu dikkatli çizgi görülüyordu ama giysi yırtılmış ve onarım geçirmişti. "İtiraf etmeliyim ki size olduğunuzdan çok daha yaşlı bir adam olarak düşlemiştim. Öykünüz biliyorsunuz, öylesine bir soluk ve enerji, öylesine bir olgunluk ve düşünüş derinliği gösteriyordu ki bir başyapıt o öykü. İlk yarım düzine satır okuduğum zaman bunu anladım. Size onu ilk nasıl okuduğumu söyleyeyim. Ama hayır, önce sizi elemanlarımıza tanıtayım." Mr. Ford yol göstererek onu genel büroya götürürken hala konuşuyordu. Orada onu zayıf, ince, küçük bir adam olan yardımcı Mr. Myatt ile karıştırdı. Elleri sanki donuyormuş gibi garip bir biçimde soğuktu ve seyrek sakalları ipek gibiydi. "Ve Mr. Ends, Mr. Eden, Mr. Ends bizim işletme müdürümüz biliyorsunuz." Martin kendisini sert bakışlı, dazlak kafalı bir adamla el sıkışırken buldu. Yüzünün görülebilen azıcık bir bölümünden yüzü yeterince enerjik görülüyordu ve yüzünün büyük bölümü dikkatle düzeltilmiş, kar beyazı bir sakalla kaplıydı. Üç adam hepsi birden ve hayranlıkla konuşarak Martin'i çevrelediler. Martin'e bunlar bir iddiayı kazanmak için zamana karşı yarışarak konuşuyorlar gibi gelene kadar bu konuşmayı sürdürdüler. "Bizi neden aramadığınızı sık sık merak ediyorduk," diyordu Mr. White. "Yol param yoktu ve körfezin ötesinde oturuyorum," Martin açıkça cevapladı. Paraya olan zorunlu gereksinimini göstermek keyfiyle. "Kuşkusuz," diye sürdürdü kendi kendine. Bayramlık giysilerimin görünümü gereksinimin dokunaklı bir ilanıydı. Zaman zaman her fırsat geldiğinde geliş amacını ima etti. Ama hayranlarının kulakları sağırdı. Onlar övgülerini şakadılar. Öyküyü ilk okuduklarında ne düşünmüşlerdi, daha sonra ne düşündüler, karıları ve aileleri ne düşündü, onu anlattılar. Ama onun için Martin'e bir ödeme yapma niyetlerini belirtecek hiçbir şey ağızlarından çıkmadı. "Öykünüzü ilk olarak nasıl okudum size söyledim mi?" dedi Mr. Ford. "Kuşkusuz söylemedim. New York'tan batıya geliyordum ve tren Ogden'da durduğu zaman servis nöbetini devralan görevli çocuk trene Transcontinental'ın son sayısını getirdi. Aman tanrım," Mattin düşündü. "Bana borçlu olduğu 5 dolarcık için ben açlık çekerken sen pulmanla yolculuk edebiliyorsun." Bir öfke dalgasının içini kapladı. Transcontinental tarafından ona yapılan kötülük çok büyük göründü. Çünkü bütün o hazin boşu boşuna özlem, açlık, yoksulluk aylarının etkisi üzerinde güçlüydü. Ve o andaki açlığı uyanıp evvelsi günden beri hiçbir şey yememiş olduğunu ve o zaman da yeterince az yemiş olduğunu ona hatırlatarak içini kemirdi. Bir an için gözünü kan bürüdü. Bu yaratıklar soyguncu bile değillerdi. Onlar sinsi hırsızlardı. Yalanlar ve çiğnenen sözlerle onu aldatıp öyküsünden etmişlerdi. Pekala, onları gösterecekti. Parasını alana kadar bürodan ayrılmamak için kesin bir karar iradesine yerleşti. Eğer onu alamazsa Ogland'da dönebilmesi için hiçbir yol olmadığını hatırladı. Bir çaba harcayarak kendini kontrol etti ama bunu yüzünün kurtça anlatımı onları korkutup rahatsız etmeden önce yapamadı. Onlar öncekinden de daha fazla konuşkan oldular. Mr. Ford, çan seslerini ilk kez nasıl okumuş olduğunu anlatmaya yeniden başladı ve aynı zamanda Mr. Ant, kız yeğeninin çan seslerini beğenişini, bu söz konusu yeğenin Alabama'da öğretmen olduğunu tekrarlamaya çalışıyordu. "Ne için geldiğimi size söyleyeyim," dedi Martin sonunda. "Hepinizin öylesine çok beğendiğiniz öykünün parasını almaya. Yayınlanınca ödeneceğini bana söz verdiğiniz sanırım 5 dolardı." Mr. Ford hareketli yüzünde hemen beliren mutlu bir uysallıkla cebine uzandı. Sonra ansızın Mr. Ends'e döndü ve parasını Ed'e bırakmış olduğunu söyledi. Mr. Ends'in buna içerlediği apaçıktı ve Martin onun kolunun pantolon cebini korumak istercesine oynadığını gördü. Martin paranın orada olduğunu anladı. "Üzgünüm," dedi Mr. Ends, "ama matbaacıya ödeme yapalı bir saat olmadı ve hazır bozukluklarımı o aldı. Böylesine az para bulundurmak benim dikkatsizliğim ama faturanın ödeme zamanı gelmemişti ve matbaacının hemen bir avans verilmesi iyiliğini istemesi oldukça beklenilmeyen bir istekti." İki adam ümitle Mr. White'a baktılar ama o omuz silkti ve güldü. Onun vicdanı herhalde temizdi. Transcontinental'a dergi edebiyatını öğrenmek için gelmişti ve onun yerine esas olarak maliye öğrenmişti. Transcontinental ona 4 aylık maaşını borçluydu ve o biliyordu ki yayıncı yardımcısından önce matbaacının tatmin edilmesi zorunluydu. Mr. Eden'ın bize bu durumda yakalamış olması oldukça anlamsız diye başladı, hafife alarak. Tümüyle dikkatsizlik, sizi temin ederim. Ama ne yapacağımızı size söyleyeyim. Sabahleyin ilk iş size bir çek postalayacağız. Mr. Eden'ın adresi sizde var değil mi Mr. Ends? Evet, Mr. Ends'de adres vardı ve çek sabahleyin ilk iş olarak postalanacaktı. Martin'in bankalar ve çeklerle ilgili bilgisi bulanıktı ama çeki ertesi gün verebilecekleri gibi aynen bugün ona verememeleri için hiçbir neden göremedim. O zaman anlaşıldı Mr. Eden, çeki yarın size postalayacağız, dedi Mr. Ford. Parayı bugün gereksinimim var, Martin cevapladı, hislerini belli etmeden. Bu şanssız koşullarda, eğer buraya gelişiniz başka bir güne rastlamış olsaydı, Mr. Ford tatlı dille başladı ancak gözlerinin ters bakışlılığını doğrulayan bir sabırsızlıkla Mr. Ends tarafından sözü kesildi. Mr. Ford zaten durumu açıkladı, dedi kabaca. Ve ben de açıkladım, çek postalanacak. Ben de açıkladım, diye kesti Martin. Ve açıkladım ki parayı bugün istiyorum. İdare müdürünün kabalığı karşısında Martin kalp atışlarının biraz hızlandığını hissetti ve Transcontinental'ın hazır parasının bu bayın pantolonun cebinde yattığını sezdiği için gözünü ondan ayırmadı. Bu çok kötü, Mr. Ford başladı. Ama o anda Mr. Ends sabırsız bir hareketle odadan çıkmak üzereymiş gibi döndü. Aynı anda Martin ona doğru atıldı, bir eliyle onu boğazından o biçimde yakaladı ki Mr. Ends'in kar beyazı sakalı hala kusursuz düzenliğini koruyarak 45 derecelik bir açıyla tavanı gösterdi. Mr. White ve Mr. Ford idare müdürlerinin bir astragan halısı gibi silkelendiğini dehşetle gördüler. Seni yükselen genç yeteklerin saygıdeğer cesaret kırıcısı, sökül bakalım, Martin uyardı. Sökül, yoksa hepsi bozukluk da olsa onları senden silkeleyerek çıkarırım. Sonra iki korkmuş seyirciye seslendi ansızın. Uzak durun, eğer karışırsanız birinin canı yanabilir. Mr. Ants boğuluyordu. Paraları sökülmekteki uysallığını boğazındaki pençe gevşemeden belirtemedi. Tekrarlanan kurcalamalardan sonra pantolonun cebi toplam $4.15 ürün verdi. Cebini ters çevir, Martin emretti. Fazladan bir 10 sent düştü. Martin emin olmak için aklının sonucunu ikinci bir kez saydı. Sıra sende, diye bağırdı Mr. Ford'a. 75 sent daha istiyorum. Mr. Ford hiç beklemeden ceplerine 60 sentlik bir sonuçla dışarı boşalttı. Hepsinin bu olduğundan emin misin? Martin gözdağı verircesine sordu. Onları kendisine alarak. Yelek cebinde ne var? İyi niyetinin kanıtı olarak Mr. Ford ceplerinin ikisinin de içini dışına çevirdi. Birisinden döşemeye bir karton parçası düştü. Martin bağırdığında onu almış yerine koymaktaydı. O ne? Bir feribot bileti. Hey, ver onu bana. 10 sent eder o. Onu hesabınıza katacağım. Şimdi bilet dahil $4.95 aldım. Bana hala 5 sent daha verecek. Mr. White'a sert bir biçimde baktı ve o çelimsiz yaratığı kendisine bir 5 sent daha uzatırken gördü. Teşekkür ederim, dedi Martin hepsine birden hitap ederek. Size iyi günler dilerim. Soyguncu, Mr. Ends arkasından hırladı. Sinsi hırsız, diye karşılık verdi Martin kapıyı kapayıp çıkarken. Martin gururlanmıştı. Öylesine gururlanmıştı ki The Hornet'ın ona peri ve inci için $15 borçlu olduğunu hatırlayınca hemen gidip almaya karar verdi. Ama The Hornet bir grup iyi tıraşlı, iri yarı genç adam, birbiri de dahil herkesi ve her şeyi soyan apaçık korsanlar tarafından yönetiliyordu. Biraz büro eşyasının kırılmasından sonra yayıncı, işletme müdürü, reklam temsilcisi ve kapıcının ustalıklı yardımlarıyla Martin'i bürodan çıkarmayı ve merdivenlerden aşağı uçuşunda hızlanabilmesi için ona ilk itici gücü vermeyi başardı. Yine gelin Mr. Eden, sizi görmekten her zaman memnun oluruz. Yukarıdan merdiven başından aşağıya ona güldüler. Martin toparlanırken öfkeyle dişlerini sıktı. Öf, diye homurdanarak karşılık verdi. Transcontinental'daki kalabalık ana kuzularıydı ama siz arkadaşlar bir sürü ödüllü boksörmüşsünüz. Bunu daha çok kahkaha selamladı. Söylemeliyim ki Mr. Eden, The Hornet'ın yayıncısı aşağıya seslendi. Bir şair için siz kendinizle oldukça hatırı sayılırsınız. O sağ kroşeyi nereden öğrendiğini sorabilir miyim? O yarın Nelson vuruşunu sizin öğrendiğiniz yerden, diye cevapladı Martin. Her neyse, gözünüz moraracak. Umarım boynunuz tutulmaz, yayıncı kaygıyla diledi. Gidip bunun üzerine hep birlikte bir şey içmeye ne dersiniz? Eğer dediğim olmazsa sizi ben götürürüm, Martin kabul etti. Ve soyguncularla soyulan, dövülen güçlünün olduğuna ve peri ve inci için $15 hakkıyla The Hornet'ın yayıncılarına ait olduğuna dostça karar vererek birlikte içtiler. 34. Ruth, Maria'nın ön merdivenlerini çıkarken Arthur bahçe kapısında kaldı. Ruth, yazı makinesinin tıkırtılarını işitti ve Martin onu içeri aldığı zaman onu bir el yazmasının son sayfasını yazarken buldu. Ruth, Şükran günü yemeğinde Martin'in bulunup bulunmayacağından emin olmak için gelmişti ama daha o konuyu ortaya atmadan önce Martin çok dolu olduğu bir konuya daldı. "Bak sana şunu okuyayım," diye bağırdı, karbon kopyaları ayırıp el yazmasını düzenleyerek. Bu son yazmış olduğum yazı yapmış olduğum her şeyden daha değişik. Öylesine tümüyle değişik ki neredeyse ondan korkuyorum. Ve gene de onun iyi olduğu üzerine çekingen, gizli bir görüşüm var. Sen yargıç ol. Bu bir havai öyküsü. Adını Viki Viki koydum. Ruth soğuk odada titrediğini ve el sıkışırlarken onun elinin soğuk olduğuna dikkat etmiş olduğu halde Martin'in yüzü yaratıcı ateşle parlıyordu. O okurken Ruth dikkatle dinledi ve Martin zaman zaman onun yüzünde hoşnutsuzluk görmüş olduğu halde bitirince sordu. Açık sözlülükle bunun ne için düşünüyorsun? Bilmiyorum diye cevapladı. Satılacağını düşünüyor musun? Korkarım hayır diye itiraf etti. Dergiler için fazla güçlü. Ama gerçek. Sözüme inan. Gerçek. Ama satmayacağını bildiğin zaman neden böyle şeyler yazmakta ısrar ediyorsun? Acımasızca sürdürdü. Yazmanın nedeni geçimini sağlamak değil mi? Evet doğru. Ama zavallı öykü beni alıp götürdü. Yazmamak elimde değildi. Yazmak için beni zorladı. Ama o karakter, o Wiki, neden onu o kadar kaba konuşturdun? Kuşkusuz o okuyucuların duygularını zedeleyecektir ve kuşkusuz bu nedenle yayıncılar senin yapıtlarını geri çevirmekte haklıdırlar. Çünkü gerçek Wiki öyle konuşurdu. Ama bu iyi bir zevk değil. Hayat bu diye açıkça cevapladı. Bu var olan bir şey, bu gerçek. Ben yaşamı gördüğüm gibi yazmak zorundayım. Ruth cevap vermedi ve bir an tedirgin, sessiz oturdular. Onu sevdiği için Martin onu tam olarak anlayamıyordu ve Martin onun ufkunun ötesinde öylesine bir büyüklükle yükseliyordu ki Ruth da bu nedenle onu anlayamıyordu. Transcontinental'dan parayı aldım dedi Martin konuşmayı daha rahat bir konuya kaydırmak çabasıyla. Sakallı üçlünün onları son gördüğündeki görünümleri $4.90 ve bir feribot biletiyle zarara ödeyişleri onu güldürdü. O zaman geleceksin Ruth neşeyle bağırdı. Öğrenmeye geldiğim buydu. Gelmek? Dalgın bir biçimde mırıldandı. Nereye? Ya akşam yemeğine, yarın. Biliyorsun eğer parayı alırsan elbiseni geri alabileceğini söylemiştin. Onu tümüyle unuttum, dedi alçak gönüllülükle. Senin anlayacağın bu sabah belediyenin başıboş hayvanları toplayan adamı Maria'nın iki ineğiyle bir buzağısına götürmüş ve Maria'nın parası yoktu. Böylece inekleri ben geri almak zorunda kaldım. Transcontinental'ın beşliği işte oraya gitti. Çan sesleri belediyenin adamının cebine gitti. O zaman gelmeyeceksin. Martin giysilerine baktı. Gelemem. Düş kırıklığı ve sitem gözyaşları Ruth'un mavi gözlerinde parladı ama hiçbir şey demedi. Bir dahaki şükran gününde benimle Delmonois'ta yemek yiyeceksin dedi Martin de şeyle. Ya da Londra'da, Paris'te yahut istediğin herhangi bir yerde. Biliyorum bunu. Birkaç gün önce gazetede gördüm diye bildirdi Ruth ansızın. Demiryolu postasında birçok yerel atamalar yapılmış. Sen sınavı birincilikle almıştın değil mi? Ona çağrının gelmiş olduğunu, kendisini istememiş olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Öylesine eminim ki kendinden ve sonuçlandırdı. Şimdiden bir yıl sonra demiryolu postasındaki bir düzine adamdan daha çok kazanacağım. Bekle ve gör. Bitirdiğinde Ruth'un tüm söylediği ah oldu. Eldivenlerini giyerek kalktı. Gitmeliyim Martin. Arthur beni bekliyor. Martin onu kollarına aldı ve öptü. Ama o hareketsiz bir sevgili görünümündeydi. Bedeninde hiçbir gerilim yoktu. Kolları ona sarılmadı ve dudakları kendi istekli baskıları olmaksızın Martin'inkilerle birleşti. O, Martin'e kızmıştı. Bahçe kapısından dönerken Martin buna karar verdi. Ama neden? Belediyenin adamının Maria'nın ineklerini götürmüş olması şanssızlıktı. Ama bu yalnızca yazgının bir oyunuydu ve bundan dolayı hiç kimse suçlanamazdı. Yapmış olduğundan başka türlü davranabileceğini de düşünemezdi. Ha evet, demiryolu postasının çağrısını geri çevirmesi nedeniyle biraz suçlanabilirdi diye düşündü sonradan. Ve Ruth, Wiki'yi sevmemişti. Akşam postasını getiren postacının yanına gitmek üzere merdiven başından geri döndü. Uzun zarflar destesini alırken her zamanki umut ateşi Martin'i sardı. Bir tanesi uzun değildi. Kısa ve inceydi ve üzerinde The New York Outweave adresi yazılıydı. Zarfı yırtıp açarken durdu. Bu bir kabul olamazdı.